arkadaşlar hoş geldiniz. Vangelis Kehriotis Perşembe Konuşmaları'nın 11.sini bugün yapacağız. Bu dizide müteahhitler ve bizim mücadeleyi çeşitli açılarında çok yönlü ele almaya çalışıyoruz. Çok konuşulmayan yönlerini konuşmaya çalışıyoruz. Bugün de böyle bir konuşma olacak. Çok fazla çalışılmamış bir yönüne bakacağız savaş döneminin. Konuşmacımız Zeynep Kutluata. Çok teşekkür ediyoruz kendisine bizi kabul ettiği geldiği için. Birazcık tanıtayım izleyicilerimizi Zeynep hocamızı. Işık Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, lisans derecesi Boğaziçi Üniversitesi'nden aldı. Sabancı Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Kadın hareketleri, Birinci Dünya Savaşı'nda kadınlar, kadın savaşçılar, vatandaşlık, militarizm ve ulusal cinsiyet konularında çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisi'nde de editör kadrosunda yer alıyor. Sözü size bakıyoruz.
Merhaba. Teşekkürler sizin için de. Bu benim aslında master tezinde çalıştığım bir konu. Uzunca bir sürede ara vermiştim. Hani bu konuşma vesilesiyle biraz güncel tartışmalara da kısmen baktım. Milli mücadelede kadın savaşçılar, Kara Fatmalar örneği. Kara Fatma ismi biraz günümüzde nasıl kullanılıyor? Popüler kültürde de son dönemde biraz daha gündeme gelmiş anladığım kadarıyla dizilerde vesairede. Benim çalıştığım dönemde de 2006'da kamusal alanda bayağı tartışılan ve gündeme gelen isimlerden biriydi. Savaş döneminde eline silah almış olan kadınları simgelemek amacıyla. Şimdi savaş dönemi ve kadınlar denildiğinde savaş cinsiyetlendirilmiş bir süreç. Cinsiyetçi iş bölümünün de en sert haliyle, en netleşmiş haliyle aslında yer aldığı süreçlerden biri. Ve genel olarak bakıldığında da eline silah alacak ve ülkeyi kurtaracak olan erkekler ve ülkenin cephe gerisini de çekip çevirecek, taşıyacak olan, savaş sonrasında içinde cephe gerisini ayakta tutacak olan kesimler olarak da kadınlar. Yani bunların içinde eline silah alıp savaş alanına çıkan kadın figürleri sadece Türkiye özelinde değil, genel olarak istisna aslında. Ya da en azından gündeme geldiğinde istisna oluyor. Yarın bir gün çok daha büyük çalışmalar yapılır, daha geniş bir şey çıkar. Onu da bilemeyiz tabii ki. Ben biraz buradan hareketle şeye bakmaya çalıştım. Yani Kara Fatma'yı arşivlerde arıyor olsam, eskilere gitmeye çalışsam ne kadar eskiye giderim diye. Daha Osmanlı dönemine de baktığımda Kara Fatma ismiyle yer alan figürler var. Ve bu figürlerin yavaş yavaş, belki de bu bir soru işareti, %100 söyleyebileceğimiz bir şey değil ama Anadolu'da savaşçı kadınlar için bir janraya aslında denk düştüğü, savaşan kadınlara genel olarak kullanılan bir isim de olabileceği yönünde bir yorum yapabileceğimizi düşünmüştüm. Benim arşivlere baktığımda ilk karşıma çıkan metin 1806 tarihli bir metin ve 1806 tarihinde görmüş olduğunuz metinden bahsediyorum. Kara Fatma'nın ismi var ve Kara Fatma bu metne göre bir Kürt çetesinin başındaki Kürt bir kadın. Hırsızlıkla suçlanıyor metne göre. Trabzon Sancak Bey'i Tayyar Mahmut Paşa metni yazan saraya Kara Fatma'nın faaliyetlerini ve Kara Fatma'ya ne yaptığını aslında anlatan bilgilendirme yapıyor. Ben böyle anlatmazsam benim Kürt aşiretlerine dönük savaş, Kürt aşiretlerini sebepsiz yere saldırdığıma dair size bir takım yorumlar gelebilir. Oysa olayın aslı şöyle diye anlattığı bir olay. Bu olaya göre de Kara Fatma kendi yanında erkeklerle birlikte hırsızlık yapıyor. Yaptığı hırsızlıklar nedeniyle de Amasya Sancağı etrafında bir aşamada yakalanıyor. Kendisinin Müslümanlardan aldığı, bu özellikle söyleniyor. Paralar kendisinden geri alınıp salınıyor. İkinci aşamada ise Tayyar Mahmut Paşa kendisi yakalıyor. Mallarına el koyuyor ve Kara Fatma'yı örnek olsun diye bir nehirde boğuyor. Bunun sebebini aslında anlatıyor, yani bir açıklamasını yapıyor. Şimdi Kara Fatma burada tarif edilirken Ekrat taifesinden bir aşiret beyi avratı Kara Fatma'dan bir melune, yani şeytan. Avrat merkume, yine şeytana yakın, kötücül. Misürlü kafire gibi sıfatlarla tarif ediliyor. Ve Kara Fatma'nın Müslümanlara saldırdığı özellikle vurgulanıyor. Kara Fatma'nın kendi mezhebine dair falan bir yorumda bulunulmuyor. Şimdi metnin benim için enteresan olan yanı, bir kere hani kahraman bu milli mücadelede anlatılan kahraman Kara Fatma'dan çok daha farklı, hani bir şey, hırsızlık çeteli, yağmacılık yapan, bu metne göre bir çetenin başındaki bir kadın ama elinde silah olan bir kadından bahsediyoruz. Şeyi çok söylüyor, kadın olduğu için kimse de ondan şüphelenmiyordu, o yüzden faaliyetlerini daha rahat yerine getirebiliyordu insanları soyma işini. Bunu vurguluyor metin. Bir diğer enteresan tarafı metnin, herhangi bir şaşkınlık yok metinde. Şimdi bu devlet metni sonuç itibariyle, hani çok duygusal terimler beklemeseniz bile bir kadının bir çetenin başında hırsızlık yapabileceğinin yaratacağı bir şaşkınlığı görmüyorsunuz aslında. Artı bir Kürt aşiretinin eşi olduğu söyleniyor. Eşinin hayatta olup olmadığını bilmiyoruz. O aşiretin başında Kara Fatma'nın kendisi mi var, bunu zaten metinden anlamıyoruz. Ama burada hani tarihçiler açısından soru işareti olan şey, bir dönemin aşiret hayatı içinde burada anlatılan, bu metinde geçen görüntüdeki bir kadının nasıl anlamlarla aslında o aşiret içinde var olabildiği, yani aşiretler içindeki cinsiyet rolleri, cinsiyetçi iş bölümü, cinsiyet rejimi vesaire gibi bir alan aslında çalışılmaya muhtaç. Dolayısıyla oraya dair bir soru işareti gösteriyor. 70-80 kişilik bir gruba liderlik yapıyor bu şeyde. Onda bir hani kalabalık bir grubun başında. Osmanlı'da en çok bilinen ve çok farklı kaynaklarda rastladığımız Kara Fatma ise, elimizde iki görsel var Kara Fatma ile ilgili. Kırım Savaşı'nda yer alan Kara Fatma. Kırım Savaşı 1854, biliyorsunuz, Ruslarla olan savaş. Şimdi Kırım Savaşı sırasında İstanbul'da da batılı güçler zaten destek amaçlı geliyorlar, biliyorsunuzdur. Dolayısıyla İstanbul'da bir batılı basın var. Biz Kara Fatma ile, Kırım Savaşı'na katılmış olan Kara Fatma ile ilgili bilgileri de hem Osmanlı arşivlerinden, hem Osmanlı, birazdan yani isim vereceğim, hem Osmanlıca yayınlardan, hem de bu batılı basından aslında biliyoruz. Dediğim gibi görsellerden biri bu gördüğünüz, bir diğeri de Illustrated London News'te yer alan bu çizim. Ve bu çizim, özellikle şu ilk görsel, Osmanlı'daki farklı kaynaklarda da, birazdan anlatacağım, Kadınlar Dergisi falan da bu görseli kullanmış durumda. Önce batılı basında nasıl yer aldığından bahsedeyim. Bir kere genel olarak hani elimizdeki verileri topladığımızda, Kırım Savaşı'na katılan Kara Fatma bir Kürt aşiretinin yine başındadır. Ve İstanbul'da Kırım'sa başıbozuklar olarak dönem için adlandırılan Kürt aşiretlerinden birinin başındadır. 300 kişiyle, 300 askerle savaşta Osmanlı'ya destek olmak üzere İstanbul'a birlikleriyle birlikte gelir. Şimdi geldiği andan itibaren özellikle işte bu Illustrated London News'da, aradan 20 yıl geçtikten sonra New York Times'da da yer alıyor benzer bilgiler. İstanbul'da çok büyük bir şaşkınlıkla karşılandığı yazıyor bu basın gazetelerdeki bilgilerde. Şimdi şaşkınlık sebepleri ne? Bir kadının hani bir birliğin başında İstanbul'a giriyor olması. Üsküdar'dan giriş anından itibaren tarif ederler. İşte bu Fındıklı Tophane'den hani birlikle birlikte yürümesi çok gösterişli olduğu tarif edilir. Kendisi gibi daha erkek kostümleriyle iki cariyesi de yanında yer alır. Çok zengin bir görüntüdür. Çok zengin ve şaşalı bir şekilde İstanbul'a gelirler. Şimdi tabii şeyi unutmamak lazım. Önce batılını, bir basının gözünü hani ne ilgilerini çekiyor. Şeyi çok vurguluyorlar. Yüzünün açık olması. biliyorsunuz Osmanlı'da örtünme tartışması, özellikle dönemin kadın hareketleri savunuculuğu yapan dergilerinde, feminist diyebileceğimiz dergilerindeki tartışma örtünme ile ilgili, saçtan çok yüzün açılması, yani peçenin kaldırılması ile ilgili, Kara Fatma'nın yüzün açık oluyor olmasını özellikle Batılı basının da dikkatini çekiyor. Tabii tarif ederlerken Kürt prenses ve Kara Güzel gibi ve Kara Fatma gibi, yani bu terimlerin hepsi kullanılıyor, tarif ediliyor ve bu yüzün açık olması meselesi özel olarak vurgulanıyor. Dediğim gibi basında yazan, şunun doğruluğunu teyit edemeyiz, o İstanbul'daki Osmanlı kadınları için de en büyük şaşkınlık sebeplerinden biri bu ve Osmanlı kadınlarına da örnek oldu aslında, hani yüzün açarak erkekler gibi erkek işini aslında tırnak içinde yapan bir kadın olarak dikkat çektiği söyleniyor. Şimdi Batılı için elinde silah tutan kadının imgesi direkt Amazon, tabii tahmin edeceğiniz üzere. Pek Amazonlara benzemiyorlar. Benzemiyor aslında diyor. Çünkü Amazon aynı zamanda biraz da erotize edilmiş bir figür. Şimdi Kara Fatma'yı tarif ederlerken özellikle söyledikleri sürekli onların algısına göre tabii ki çirkin oldu. Erkeğe benzediği, yüzünün çok kırışık olduğu, vücudunun yine dönemin güzellik, estetik algıları ve eril estetik algıları anlamında bir feminen bir görüntü görmüyorlar aslında. Bunu da çok fazla vurguluyorlar. Dolayısıyla Batı için hem bir şaşkınlık hem de bir absürtlük, yani hani erkekliğe soyunan bir kadın imgesi gibi yorumlar çıkabilir yazı metinlere baktığımızda. Yine bu metinler bir takım dedikodulara da yer veriyor. Dedikodunun ötesinde bir kanıt ben başka kaynaklarda görmediğim için şu an böyle bir yorum yapıyorum. Şimdi niye savaşa katılmaya geldi yanındaki askerlerle birlikte? Kara Fatma'nın karısının hapiste olduğu, sultana yaralanarak Kara Fatma'nın kocasının hapiste olduğu, sultana yaranarak kocasını hapisten çıkarmak istediğine dair bir hikaye dolandığı söyleniyor. Şimdi şeyi biliyoruz yine, arşivlerden, Osmanlı arşivlerinden, devlet arşivlerinden çıkardığımız bilgiler itibariyle Kara Fatma Kırım Savaşı'na katılır. Savaşa katıldığı için madalya alır. Bu Abdülhamit döneminde basılan şefkat madalyasından, kadınlara verilen şefkat madalyasından önce kadınlara madalya verildiğine dair bir veri karşımıza çıkmış oluyor. Ve daha sonra maaş bağlandığını biliyoruz yine Kara Fatma'ya. Hatta Kara Fatma bir süre sonra yazdığı yine bir arzu halle maaşının az geldiğini ve maaşına işte artış istediğini söyler. Vergi indirimi vesaire talep eder. Hani burada da bu taleplerin hepsinin karşılanmadığını biliyoruz yazılan yanıt itibariyle. Dolayısıyla hani Kırım Savaşı'ndaki Kara Fatma Batılı basında, devlet arşivlerinde hani varlığı kanıtlanmış bir figürden bahsediyoruz. Tabii ben burada şeyi de söyleyeyim. Ben bu çalışmayı yaparken bana en çok yol gösteren çalışmalardan biri Mehmet Bayrak'ın Geçmişten Günümüze Kürt Kadını diye bir kitabı vardır. O özellikle bu Kırım Savaşı'ndaki Kara Fatmalarıyla ilgili bayağı ciddi hani yol gösteriyor aslında. Benim çalışmam açısından da çok yardımcı olmuştu. Bunun dışında Kara Fatma ile ilgili verilere rastladığımız yerler, Kırım Savaşı ile ilgili destanlarda adı geçiyor. Ve hani savaşta gösterdiği kahramanlıklar anlatılıyor. Namık Kemal'in mesela yazdığı mektuplarda da Kara Fatma'dan bahseder. Orada biraz daha farklı bir Kara Fatma anlatılır. Nişanlısını geride bırakıp savaşa katılan bir Kara Fatma'dan bahseder. Şimdi Kırım Savaşı'ndan sonra ise Kara Fatma isminin yine Osmanlı dünyasında karşımıza çıktığı yerlerden biri 1877-78 Rus Savaşı. Şimdi bununla ilgili arşivlerde doğrudan belge bulamadım ben. Ve aslında bu Rus Savaşı'nda anlatılan Kara Fatma hikayesi de çok fazla Nene Hatun hikayesine benziyor aslında. Yani birebir Azizye tablesini korumak için işte orada erkeklerle birlikte savaşan bir kadın figürü hani biz Nene Hatun üzerinden daha çok biliriz. Hani bu dönemde dediğim gibi Kırım Savaşı kadar net bir 77-78 Savaşı'na katılan bir Kara Fatma'yı doğrudan görmedim. Ama bu gördüğünüz Kadınlar Dünyası dergisinde Kara Fatma'yı anlatan iki sayfa. Şimdi Kadınlar Dünyası dergisi ne birazcıktan bahsetmem lazım. Yorumlamamızı neyin üzerine oturttuğumuzun anlaşılır olabilmesi için. Kadınlar Dünyası 1913-21 arasında Osmanlı'da çıkan bir kadın dergisi. Modernist bir çerçevede çıkan, batı, yüzü batıya dönük bir çerçevesi olan bir dergi. Bir taraftan da bu dönemin tüm tartışmalarını içinde barındıran, yani Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi o üç ideolojinin kadınların kendi özgürlük tartışmaları, hak talepleri bağlamında da yerine göre değişecek şekilde gündeme geldiği bir dergi. Şimdi bu dergide iki sayfa Kara Fatma'nın 1913'te 77-78 savaşındaki Kara Fatma'nın hani yer alıyor olmasını nasıl yorumlayacağız diye düşünecek olursak da Kara Fatma dan bu dergide bahsedildiğinde önce Kara Fatma tanıtılır, yine Kürt bir kadın olarak, Kürt bir aşiret, yani Osmanlı'da Kara Fatma'nın adının geçtiği her yerde Kara Fatma Kürt'tür. Ben hani aksine rastlamadım. Sadece bir kaynak Cerit aşiretinden olduğunu söylüyor Kırım Kara Fatma'sının. Cerit aşiretinin Kürt aşireti olduğu genel olarak konuşuluyor. Bir kaynak Türkmen aşireti olduğunu söylüyor. Ama bunun dışındakiler ve özellikle şu batılı basında vesairede falan Kürt olduğunu vurgular. Şimdi Kara Fatma Kadınlar Dünyası dergisi açısından da hani nasıl ele alındığında konuşacak olursak da burada söylemek lazım. Askerlik meselesi kadın hakları bağlamında nereye oturuyor aslında? Şimdi 19. yüzyıl Batı'da işte birinci dalga kadın hareketinin yükseldiği bir dönem, kadınların öncelikle siyasi talep olmakla birlikte medeni haklarını da talep ettikleri bir dönem. Şimdi ordu mensubu olmamaları, asker olamamaları kadınların önüne çok fazla engel olarak çıkarılıyor bu talepler karşısında. Ülkesi için ölmeyen bir kadın, ülkesi hakkında söz söyleme hakkına sahip midir? Batı'da çok karşılarına çıkan bir mesele bu. Ve kadınlar peki o zaman orduya girelim dediklerinde de bir dakika, yani kadının orduya girmesi demek doğal düzeni bozulacak bir şey olacaktır. Dolayısıyla bir kısır döngünün içinde de bir tartışma vardır Batı bağlamında. Şimdi Osmanlı'da çok yoğun olduğunu söylemek mümkün değil bunun, ama Kadınlar Dünyası'ndaki çeşitli metinlere baktığınızda kadınların yeri geldiğinde orduya girebileceklerini, savaşabileceklerini söylerler. Burada sadece bu iki sayfa içinde değil, farklı yerlerde Jeanne d'Arc ve Kara Fatma birlikte mesela örnek olarak gösterilir. Hani kadınların gücü yeri geldiğinde erkeklerin yapabileceği her işi yapabileceklerini, askerlik dahil olmak üzere yapabileceklerini vurgulamak amacıyla söylenir. Şimdi bu metinde de dolayısıyla böyle alttan alta böyle bir hani tartışmanın bir parçası olarak aslında günah geliyor. Yani kadınların gücünü de göstermek açısından. Şeyle başlarlar, Kara Fatma'nın ne kadar gösterişli olduğu, kara olmadığı, karalığı bir çirkinlik olarak düşünecek olursak eğer diye. Hani bir kara olmadığı, tam tersine parlak ve drahşan olduğundan bahsedilir. Şimdi dediğim gibi bu 1877-78'di, savaşından bahsediliyor. Malatya sancağından Aladağlı olduğu, Aladağlı Kürt beylerinden birinin asil bir kızı olduğu anlatılır. Ve yine bu dergide de özel olarak uygulanan Kara Fatma'nın yüzünün açık olmasıdır. Mesela hem askerlik, yani erkek kadınlara en set çekilen alana girebilen bir kadındır. Ve de yüzünü açmış olan bir kadındır. Bu tartışmayı yapar. Kıyafet tartışması demin de dediğim gibi Kadınlar Dünyası'nda yer alan bir tartışma zaten. O tartışmayı, yani halihazırda dergide var olan tartışmalarla ilişkilendirilir aslında Kara Fatma'nın öyküsü. Bizim dünya ile aramıza giren perdeyi, yani peçeyi kaldırmamız gerekir cümlesiyle tarif ederler. Kara Fatma'nın çok iyi bir asker olduğu ama asker iyi bir asker olmasının en temel özelliği de kadınlık ve erkeklik özelliklerini birleştirebiliyor olması. Yani hem çok sert yeri geldiğinde hem de çok şefkatli. Yani hem yeri geldiğinde düşmanı öldürebilir hem de yeri geldiğinde yaralı askerlere bakabilir. Yani erkeklerin yapamayacağını da yapacak kadar iyi bir asker olması mesela. Vurgulanan örneklerden biri. Genellikle Kara Fatma tarif edilirken ki milli mücadeleyi konuştuğumuzda da göreceğiz. Yanında hep birinci derece bir erkek akrabanın olduğu vurgulanır. Yani şimdi elinde silahlı bir erkek yeterince radikal, bir de birinci derece erkek akrabası olmadan cepheye giden bir kadın herhalde o sınırları aşıyor artık. Dolayısıyla yanında çoğunlukla kardeşinin olduğu söylenir. Bu mesela kadınlar dünyasında anlatılan Kara Fatma da cephede kardeşiyle birlikte yer alır. Ve Aziziye tablasının savunmasında çok kilit bir rol oynar. Bir İslam validesidir. Ve hani İslamlık, o zaten Rus'ta Ortodoks, Ruslara ve Ortodokslara karşı olduğu savaştaki İslam kimliği vurgulanır. Ve dediğim gibi anlatılan hikaye Menatun hikayesine çok çok benziyor. Birebir aynısı değil ama bayağı benzeyen bir hikaye. Şimdi Kara Fatma milli mücadele dönemine geldiğimizde Kara Fatma'nın Kürtlüğü artık ortadan kaybolur. Erzurumlu olduğu mesela ana akım daha popüler hikayelerde, benim bulduğum kaynaklardan bahsetmiyorum, daha ana akım bugün de var olan popüler hikayelerde bazıları Kara Fatma'nın Erzurumlu olduğu ve aşiretlerden birinin başında olduğu söylense de Kürtlüğüne dair herhangi bir vurgu yapılmaz. Dolayısıyla şeyle birlikte, milli mücadeleyle birlikte bir Kara Fatmalar janrı olduğu belli. Hani Osmanlı'dan itibaren en azından olma potansiyeli taşıyor. Ama artık milli mücadele sonrasında bu janra Türklüğe ait bir janraya dönüşür. Şimdi bu gördüğünüzde 1922'deki Yeni İnci dergisinde Kara Fatma ile yapılan bir röportaj. Şimdi bu arada yine Kara Fatma dediğimizde farklı Kara Fatmalar var. Milli mücadele döneminde de bahsedilen. Tarsuslu Kara Fatma, Fatma Seher, Fatma Özişçi, Kara Fatma Şimşek gibi. Benim belgelerden ulaştıklarımın hepsi Fatma Seher'e denk düşüyordu. Dolayısıyla hani diğerleriyle ilgili farklı çalışmaların hala önü açık. Şimdi Fatma Seher, bu resimde de gördüğünüz, İzmit'te milli mücadeleye aktif olarak katılıyor bu röportaja göre. Şimdi röportajda da tarif edilen, yani röportaj dediğim birebir soru cevap değil aslında. Kara Fatma yanında ve Kara Fatma'yı tarif eden bir yazı var aslında. Röportaj yerine yazıdan daha doğru. Bu fedakar valide Türk kadınının yalnız kahramanlar yetiştirmekle kalmadığını ve icap ederse bir dişi aslan gibi bizzat yurdunu müdafaa edebileceğini de ispat etmiştir diye tarif eder. Yazı hep şey arasında gidip gelir aslında. Bir kadın olarak savaşa katılmak, bir kadın olarak milli mücadeleye katılmak. Yanında oğlu vardır, kardeşi vardır. Mutlaka demin dediğim gibi hani birinci derece bir akraba, erkek akraba mutlaka var. Şimdi bu Kara Fatma milli mücadelede hani fedakar, cefakar, cepheye mermi taşıyan kadının çerçevesine, yani o milliyetçi ve ataerkil kurgunun içine oturtulmaya çalışılır aslında. Her ne kadar elindeki silah o kurguyu bozuyor da olsa oraya yerleştirilmeye çalışılır ve o ikiliği bozmanın en şimdi bir kadının savaşta elinde silahla başına gelebilecek olan felaketlerden onu önleyecek olan mesela Türklüğüdür aslında. Hani o Türklük şeyiyle zırhının içinde hiç kimse ona bir şey yapamayacaktır. Onun kadınlığın zayıflığını aşma kanalı da Türklüğü olacaktır. Bu vurgu alır. Yani ulusal kimliği, cinsiyet kimliğini tamamlayan bir özün olarak aslında karşımıza çıkar. Ve dediğim gibi bu hani görsel yazıda da en çok vurgu olan bu. Şimdi bir taraftan şeyde bir bu görsel de çok yaygın ve fark ediyorsunuzdur. Kara Fatma'yı gözünüze çarpan, Kara Fatma'nın yanında bir kadın daha var. Siyah çarşaflı sağ taraf, bana göre sağ tarafında fark ediyorsunuzdur. İki kadın. Şimdi ben bu görseli Kadın Eserleri Kütüphanesi'nden bulmuştum ama görselin nerede çıktığına dair bir bilgi yoktu. Hani belki başka kaynaklardan ulaşılabilir. Ve aynı şekilde yanında da bunun da nerede basıldığını bilmiyoruz. Savaşa katılmış olan kadınları gösteren böyle bir çizim. Bu muhtemelen savaş bittikten sonra yapılmış olan çizimlerden biri. Binbaşı Ayşe Mirazım, Kara Fatma ve Pembe, Çavuş Pembe Hanım. Şimdi... yani aslında şu görsel, muhtemelen bir önceki görselden çıkarmış durumdalar. Şimdi Kara Fatma da yine Kara Fatma, Fatma Seher'den bahsediyorum. Fatma Seher görsellerinden biri. Şimdi Kara Fatma ile ilgili bir ikinci kaynak, 1944'te Fatma Seher'in yazmış olduğu anıları. Şimdi bu 1944'te yazılmış anılar olarak var ama yazar olarak da kendisi var. Ama biz şey bilmiyoruz tabii ki. Yani kendisinin okuryazarlığı var mı? Kendisi mi oturup yazmış? Hani buna dair %100 bir bilgiye sahip olamıyoruz. Ama o anıların bu Yeni İnci'deki mülakatla bayağı örtüştüğünü görebiliyoruz. Şimdi o anılarında başka hikayeler de eklenir. Kendisine Kara Fatma ismini verenin Mustafa Kemal olduğunu, Mustafa Kemal ile Sivas'ta tanıştığını, Mustafa Kemal'in onun silah taşımasına duyduğu hayranlığı, onunla duyduğu gururu ve kendisine Kara Fatma ismini de onun verdiğini söyler. Ve bir karşılıklı konuşmasını yazar. Ayaklarını kapanarak hem gözlerinden yaş akıyor hem de bu aziz vatanı kurtaracak sensin. Bütün millet senin emrini bekliyor demiştim. Atatürk kendi elleriyle beni yerden kaldırarak, alnımdan öperek, adın ne? Fatma. Sen silah kullanmayı bilir misin? Bilirim. Ata biner misin? Binerim. Harpten, ateşten korkar mısın? Muharebe bana düğündür paşa. Atatürk bana daha başka şeyler sordu. Cevaplarından hoşlanmış olacak ki şu dakikada bütün kadınlarımız senin gibi olsaydı Kara Fatma diyerek alnımdan öptü. Ve işte o dakikadan itibaren adım Kara Fatma kaldı. Kara Fatma İstiklal Harbi'nde isimli bu anılarını anlattığı metin. Şimdi bu metnin anılarının içinde çok fazla şiddet sahnesi de var aslında. Şimdi bu hikayeye göre Mustafa Kemal'den aldığı metinle bir aldığı mektupla birlikte İstanbul'a döner. Orada 15 kişilik erkeklerden oluşan bir çete kurar ve köylüler arasında gizli propaganda yapmak ve onları milli mücadeleye katmaktır görevi. Bu sıralarda hem İzmit'te hem de Afyon'da muharebelerle yer alır. Afyon'da esir düşer anlattığına göre ve esaretten kurtulması da başındaki subay sarhoş olur. O da sarhoşluktan faydalanarak kurtulur. Askerin kafasını keser, kafasını yanındaki çantaya alır ve çantayla birlikte oradan yani kesik kafayla birlikte ayrılır. Şimdi bütün bu hikayeler aslında hani kadınların savaşa gitmesi bir şey ve savaşın içinde hani o tamamen eril görülen o şiddetin uygulayıcıları olması ikinci bir şey. Yani Fatma Seher kendi çizdiği çerçevede o sınırları bayağı zorlar. Tabii ki bunları başka yerlerden teyit edemedim tahmin edeceğiniz üzere. Hani kendisi mi anlatıyor ona dair de soru işareti var. Demin dediğim gibi yani kendisi okur yazar mıydı, oturup kendim metni aldı, o anıların yazılış sürecine dair bir şeye ulaşmış değiliz. Ama sorusu var tabii kritik olan bizler için. Milli mücadele döneminde Kara Fatma'nın söylem düzeyindeki işlevi ne aslında? Yani niye Yeni İnci Dergisi böyle bir röportaja ihtiyaç duyar? Ve bu nasıl işlevlendirilebilir? Yani kadınlar da mı savaşa katılmaya çağrılmaktadır? Öyle olsaydı herhalde tahmin yürütecek olursak daha fazla sayıda kadını biz biliyor olurduk. Böyle tekil hikayelerin ötesinde. Dolayısıyla başka bir misyonu da olsa gerek. Burada asker kaçakları meselesi karşımıza çıkıyor aslında. Çünkü Kara Fatma ile yapılan görüşmelerde, anılarında da o Yeni İnci'deki metinde de Kara Fatma, asker kaçaklarına ben kadın halimle savaşıyorum. Siz nasıl bu erkek halinizle savaştan kaçarsınız diyen bir figürdür aslında. Ve o anlatılan kahramanlık hikayelerin bazılarında da işte 40-70 yerine göre çok yüksek sayılarda kaçak asker kaçağı erkeği şeye orduya katılmaya ikna etmiştir. Bu tip hikayeler anlatır kendisi. Ve yani orada da tamamen hani cinsiyet bir kadının savaş sırasında görebileceği yani araçsallaştırılabileceği bir kanalı görüyoruz aslında. Erkekliklerinden utanmalarını sağlamak erkeklerin. Yani ben kadın halimle savaşıyorum. Siz erkek olarak nasıl bu savaştan kaçarsınız diye. Şimdi bir taraftan şeyi de söyler Kara Fatma ve ben bunu o kitaptan aldım. Ankara'da henüz daha milli mücadele bitmeden Sovyet diplomatı Aralov'la tanıştığını ve Mustafa Kemal ve Aralov'un aynı sahnede bulunduğu bir yarışma organize edildiği ateş işte hedefe eliye vuran bir ödülü alacak ve Kara Fatma'nın o ödülü aldığı bir sahne anlatır. Aralov da İş Bankası'ndan belki denk gelmişsinizdir, kendi anıları çıktı. O anılarında bahsediyor Kara Fatma'dan. O şeye geldiğini, elçiliğe geldiğini Kara Fatma'nın, Rus kadınlarının iç savaşta neler yaptığını, Fatma Seher'den bahsediyor bu arada, Rus kadınlarının iç savaşta nasıl yer aldığına dair bilgi aldığını söylüyor. Bu çizimde o şimdi kitapta Kara Fatma'nın oradaki bir ressama çizdirdiğini söylüyor. Ama kitaptaki bu çizim o mu? Başka bir çizim mi? Onu kitaptan anlamak pek mümkün değil. Şimdi buraya kadar ki bu kahraman Kara Fatma hikayesiyle çelişen hikayeler de var. Şimdi aynı Kara Fatma mı bilmiyoruz. Ama Halil Edip Türk'ün Ateşle İmtihanı'nda şöyle bir sahne anlatıyor. Bir Fatma Çavuş'tan bahsediyor. Komutan Fatma Çavuş'u, Halil Edip'le Fatma Çavuş'u ısrarla tanıştırmak ister. Biraz uzunca mı okumak istiyorum. Ben size bir başka kadın asker tanıtmak isterim. O kadın ulaştırma işlerinin başındaki Fatma Çavuş'tur. Bunu söylerken geriye çekilmiş bir kadını gösteriyordu. 70 yaşlarında, uzun boylu, kır saçlı fakat güçlü kuvvetli bir kadın. Arkası dimdik. Yüzündeki çizgiler yaştan çok acı çekmiş olmasından ileri geliyordu. Komutan dedi ki, bu sabah buraya iki gazeteci geldi. Fatma Çavuş'un omuzunda tüfekle resmini aldırttım. Bir bakınız. Anladığıma göre komutan benim bu konu üzerine yazı yazmamı istiyordu. Onbaşı çadırdan çıktı. Fatma Nine, yani o Fatma Çavuş'u halen Fatma Nine diye tarif eder. Fatma Nine bir sandalyeye oturarak başını ellerinin içine aldı. Dedi ki, ah evladım tüfekten ödüm patlar. Elimi dokunsam yüreğim titrer. Askerleri seviyorum, onlara hizmet edeceğim. Ama benim tüfekli resmimin için alıyorlar. Komutan konuşurken dizlerim titriyor. Sana sert mi davranıyor Nine? Hayır hayır fakat her geçene beni gösteriyor. Komutanın muavini beyaz sakallı adamdan da korkuyorum. Kamçısını öyle bir sallıyor ki kaçakları çok fena dalıyorlar. Zavallı yavrucaklar, yüreğim kana alıyor. Ne olur güzellikle yapsalar. Acaba Söğüt'ten ne zaman çekileceğiz? Burada korkudan başka bir şey yok. Bunu askerlerim ve kör yavrum için çekiyorum. Yani bu biraz önce dinlediğiniz Kara Fatma hikayelerinden farklı. Dediğim gibi hani bu Halil'in anlattığı Fatma Seher mi bilmiyoruz. Ama ordu içinde elinde silah olan askerlerin, kadın askerlerin, kadınların işlevlendirilebileceğini, özellikle de asker kaçakları karşısında bir misyon biçildiğini görüyoruz. Daha sonra Fatma Seher'le ilgili, Fatma Seher'e maaş bağlanır anlattığı. Ama maaşını Kızılay'a bağışlar. Bu benim vatani görevimdi, ben bunun parasını almayacağım der. 1950'de Kadın Gazetesi'nde Kara Fatma ile ilgili bir habere rastladım. Kara Fatma maddi sıkıntı çektiği söylenir ve Kara Fatma için maddi bir kampanya, bir yardım kampanyası düzenlenmeye çalışılıyor. Başarılı oluyor mu? Sonucunu bilmiyoruz. Dolayısıyla Kara Fatmalar Osmanlı içinde de var olan ve bir janr olma potansiyeli çok yüksek olan, elde silah tutan kadınlara verilen bir isimden bahsediyoruz. Milli mücadele özelinde ise savaşa katılan kadınların milliyetçi, militarist bir çerçeve içinde anlamlandırıldığını görebiliyoruz. Bu kadınların kendi sesini duyma olanaklarımız ise çok sınırlı. Şimdi daha günümüze yaklaştığımızda ise bu 2006 yılında çıkarılan bir çizgi roman serisi tüm kadın savaşçılarla ilgili bir resmi tarih anlatıları içinde tek tek kadınların hikayeleri çizgi romana dönüştürülüyor. Kara Fatma da böyle. Mesela Kara Fatma'yı burada aslında Fatma Seher'in hikayesi kullanılıyor içinde. Vanlı Kara Fatma olarak anlatıyor. Erzurum'a çünkü Nene Hatun denk düşüyor. Belki illere paylaştırma dertleri olabilir, bilemiyoruz. Ve Kara Fatmanların da bahsetmese bile bu çizgi romanların hepsinde düşman ya Rum ya Ermenilerdir. Rus askerleri değil, Ermenilerdir. Onlarla savaşır ve onlardan hem kendini hem kadınları kurtarır. Şimdi bu alanda yapılabilecek bir Kara Fatma'nın kendisi üzerine zaten çalışma alanı çok geniş. Benimkisi giriş aşaması aslında. Ama diğer Kara Fatma, diğer savaşa, milli mücadeleye katılmış figürlerin hayat hikayelerini de aslında dönüp araştırmak bayağı enteresan bir şey olur. Bence potansiyel taşıyan olarak söyleyeceğim, detaylı bir bilgi vermeyeceğim, Erkek Halime. Çünkü Erkek Halime'nin hikayesi milliyetçi, militarist bir diskurun içine oturtulması en zor hikayelerden biri. Erkek Halime Kastamonulu, savaşa kadınları almıyorlar diye erkek kılığına girer, askere gider. Bu çizgi romanda anlatıldığı üzere onun da Mustafa Kemal'le bir karşılaşması vardır. Mustafa Kemal savaş bittiğinde Erkek Halime'yi çok sever, yanında kalmasını ister ama Erkek Halime, şu an çizgi romanda olanı anlatıyorum, başka kaynaklarda rastladığım bir hikaye değil. Savaş bittiğinde kendiyle birlikte Ankara'da kalmasını ister ama Erkek Halime ben ailemden ayrı kalamam deyip ailesinin yanına gider. Bu da çok takdir eder Mustafa Kemal. Şimdi Erkek Halime ile ilgili 2003 yılında Milliyet Kurtuluş Savaşı'nın Elifleri diye bir yazı dizisi yapmıştı. Orada Erkek Halime ile ilgili Erkek Halime'nin yeğeniyle yapılan bir röportaj var. Şimdi Erkek Halime o çizgi romana göre savaşa gider, savaşır, geri gelir. Biraz erkek gibi yaşamaya devam eder ama sonra evlenir ve çocuk yapar. Ama biz bu röportajdan anlıyoruz. Zaten yukarıdaki resimde ortada görüyorsunuz, aşağıda kendisini görüyorsunuz. Erkek Halime bir daha kadın olmaz. Yani cinsiyet kimliği anlamında farklı bir karar vermiştir. Evlenmez, çocuk yapmaz, kardeşin çocuğunu evlattık edinir. Ve savaştan sonra da kahveye gitmeye devam eder, içkisini içer, sigarasını içer, tıraşını olur. Şimdi bu hikayeyi milli mücadelenin kahraman kadınları için oturtmak tabii ki tahmin edeceğiniz gibi zor. Ama dışarıda bırakmak da zor çünkü ayrıksı ve anladığımız bilinen de bir örnek. Dolayısıyla onu o çerçeveye oturtmak için mesela biraz önce gördüğünüz çizgi roman serisi evlendirir ve çocuk yaptırır mesela gibi. Ve toparlayacak olursam, umarım çok uzatmadım ya da çok hızlı bitmedim. Bu alanda hala çalışma yapılabilecek çok geniş kanallar var. Benim çalışmam açısından önemli olan da o cinsiyetlendirilmiş savaş süreçleri içinde kadın askerlerin milliyetçi, militarist ve Erkek Halime içinde heteroseksist söylemleri içinde araçsallaştırıldıkları aslında. Dışarıda da bırakılmıyorlar. İçselleştirmeye ve uyumlu hale getirmeye çalışıyorlar. Çeşitli taktikler uygulanıyor. O taktikler yanlarında mutlaka erkek akrabalarının oluyor olması ya da Erkek Halime örneğinde gördüğünüz gibi aileden asla vazgeçmeyecek olmaları. Savaş sırasındaki misyonları ise hakikaten cephede çok muhteşem asker olmalarından çok savaşa katılan diğer askerlere ya da savaştan kaçan askerlere dönük olarak bir propaganda kanalı olarak aslında kullanılıyor olmaları. Teşekkürler.